Ayrım 4.
Genç kızken uzun süre Petersburg'da oturmuştu. Virginsky kendisini toparlayınca, eşine pek az rastlanır, yüreği temiz bir insandı. Ben ondaki yürek sıcaklığını pek az kimsede gördüm. Gözleri alev alev yanarak bana, kesinlikle, kesinlikle bu güzel umutlardan vazgeçmem derdi. Virginsky güzel umutlardan konuşurken size bir sır söylüyormuş gibi sesini kısardı. Dış görünüşüyle zarif ve çelimsizdi. Boyu oldukça uzun ama incecikti. Omuzları dar, saçları pek seyrek, kızıla yakındı. Onun kimi düşüncelerini alaya alan Stepan Trofimovich'in şakalarını tatlılıkla sineye çekerdi. Kimi vakit ona pek ciddi olarak karşı çıkar, çoğu zaman şaşkına çevirirdi. Stepan Trofimovich onu içten severdi. Hoş o hepimize de babalık ediyordu ya. Stepan Trofimovich Virginsky'ye şakayla "Siz hepiniz yarı pişmiş insanlarsınız" derdi. Virginsky "Siz de Petersburg'daki seminaristlerde rastladığım sınırlı zekayı görmemekle birlikte gene de yarı pişmiş bir insansınız. Şatov yerinde oturmayı pek isterdi ama o da yarı pişmişin biridir." Liputin "Ya ben?" diye sorardı. Ona da "Sizse uysal doğalı bir insansınız, kendinize göre uzlaşmayacağınız kimse yoktur" demişti. Liputin bu sözlere gücendi. Virginsky hakkında ortalıkta ne yazık ki aslı astarı olmayan bir dedikodu dolaşıyordu. Anlattıklarına göre evlenmelerinden bir yıl sonra karısı ona bir gün durup dururken kendisini bıraktığını ve yerine Lebyatkin'i aldığını açıklamıştı. Lebyatkin kendisine eski bir kurmay yüzbaşısı süsü veriyordu. Sonraları onun şüpheli biri olduğu anlaşıldı. Bu Lebyatkin bir süre önce kentimize gelmişti. İşi gücü bıyıklarını kıvırmak, içmek, saçma sapan konuşmakla sınırlıydı. Virginsky'lerin evine temelli yerleşecek denli görgüsüz olan bu adam, kendisini besleyip barındıran ev sahibine teşekkür edecek yerde, üstelik ona tepeden bakmaya başlamıştı. İleri sürdüklerine göre başkasına gittiğini haber veren karısına Virginsky, "Azizim, bugüne kadar seni yalnız seviyordum. Şimdi sana saygı duyuyorum" demiş. Ama bu Romalıca sözü gerçekten söylediği kuşkuludur. Bunun daha inanılır olanı, çaresiz kocanın tersine iki gözü iki çeşme ağladığı söylentisidir. Bu evin içinde koca değiştirme olayından iki hafta sonra bütün aile kimi eş dostla birlikte kentin dolayında bir ormana çay içmeye gittiler. Virginsky çılgınca bir neşe içindeydi, dans etti. Sonra birdenbire ortada hiç neden yokken kankan numarası göstermekte olan rakibinin saçlarını iki eliyle yakalayıp başını şiddetle sarsmaya başladı. Bu sırada ağlıyor, kudurmuş gibi bağırıp çağırıyordu. Dev Lebyatkin o kadar korkmuştu ki korunmayı bile aklından geçirmedi, sesini hiç çıkarmadan bu işkenceye katlandı. Düşmanı yakasını bıraktıktan sonra da kibar bir adam tavrı takınarak yalnızca gücendi. O günün gecesi Virginsky karısının ayaklarına kapanarak barışmayı dileyip durduysa da Lebyatkin'den özür dilemeye razı olmadığı için karısıyla barışmayı sağlayamadı. Üstelik inanç yoksunu budala bir insan olarak nitelendirilmişti. Buna neden de bir kadınla konuşurken yere diz çökmesiydi. Kurmay yüzbaşı bir süre sonra ortadan gitti. Ancak son zamanlarda yanında kız kardeşi olduğu halde gene kentimize geldi. O günden sonra peşinde koştuğu amaçlardan ileride söz edeceğim. Anlaşılan zavallı Virginsky toplantılarımızda bir avunma ortamı arıyordu. Bizimle aile ilişkilerinden tek sözcük konuşmazdı. Yalnız bir kez Stepan Trofimovich'in evinden birlikte döndüğümüz bir akşam ağzından evlilik yaşamındaki talihsizliğini ima eden bir iki söz kaçırır gibi oldu ama hemen kendini toparlayarak elimi tuttu ve "Bir şey değil bu ama beni ilgilendiren bir şey. Bunun ortak yapıta etkisi ne olur?" dedi. Küçük toplantılarımıza yüzbaşı Kartuzov, Yahudi Liamshin gibi kimi rastgele ziyaretçilerin de katıldığı oluyordu. Bir ara çok yaşlı biri de geliyordu ama öldü gitti. Liputin, Slontsevski adında sürgün bir lehli papazı da getirmişti. İlkemize uyarak onu da bir süre kabul ettik. Sonra da birdenbire kapıyı yüzüne kapadık. 9. Bir ara kentte topluluğumuzun özgür düşünceler, ayyaşlık, dinsizlik ocağı olduğu söylentileri dolaştı. Bu düşünceler herkesçe onaylanıyordu. Oysa aramızda geçenler en masum, sevimli, tam Ruslara özgün, neşeli, liberalce bir gevezelikten başka bir şey değildi. Yüksek liberalizm ve yüksek liberal, yani hiçbir amacı olmayan liberallerin ancak Rusya'da bulunması olağandır. Stepan Trofimovich'in de bütün zeki insanlar gibi dinleyiciye ihtiyacı vardı. Üstelik o bir ülküyü yaymakla en yüksek bir ödevi yerine getirmiş oluyordu. Sonunda birisiyle şampanya içmek, bilinen cinsten şarap içilirken Rusya'ya, Rus mizacına, genellikle Tanrı'ya, özellikle de Rus Tanrısına ilişkin düşünceleri irdelemek de gerekiyordu. Bu arada herkesçe bilinen, herkesçe ezberlenmiş rezillikle karışık fıkraları 100. kez yinelemek de vardı işin içinde. Kentlerde dolaşan dedikoduları ele almaktan geri kalmıyorduk. Bu arada sert, yüksek ahlaksal yargılarımızı da vermekten kendimizi alamıyorduk. İnsanlık sorunlarını da ele alıyorduk. Avrupa'nın ve insanlığın geleceği üzerinde de ciddi düşünceler ileri sürüyorduk. Fransa'nın sezarizmden sonra ikinci sınıf bir devlet derecesine ineceğini kesin olarak söylüyorduk. Hem de bunun çabucak, kolaycacık oluvereceğine inanıyorduk. Papa'nın Birleşmiş İtalya'da yalnızca bir başpiskopos rolü oynayacağını çoktan öngörmüştük. Bin yıldan beri süren bu gibi sorunların insanlık, sanayi ve demiryolu devrinde çözülmesinin işten bile olmadığı kanısındaydık. Yüksek Rus liberalizmi zaten sorunlara başka türlü bakamazdı ki. Stepan Trofimovich kimi vakit güzel sanatlardan söz açardı. Oldukça da güzel konuşurdu ama konudan uzaklaştığı da oluyordu. Kimi vakit gençlik arkadaşlarını anımsardı. Bunlar hepsi ilerleme tarihimizde adları geçen kimselerdi. Anımsarken duyarlı, saygılıydı ama herhalde onları kıskanıyordu. Canımız pek sıkılırsa usta bir piyanist olan Liamshin, küçük posta memuru, piyano çalmaya başlardı. Çalmaya ara verdiği zaman domuz, kasırga, çocuğun ilk bağırışı ve doğum halindeki bir kadının taklidini yapardı. Ve benzeri. Pek fazla kaçırdık mı, ki bu durum pek seyrek olurdu, neşemiz son kertesini bulurdu. Dahası bir kezinde Liamshin'in piyanoda eşlik etmesiyle hep birden Marseillaise'i söylemiştik. Ancak başarılı olup olmadığımızı kestiremiyorum. Büyük bir gün olan 19 Şubat'ı sevinçle karşılamıştık. Daha o gün gelmeden önce onuruna kadehler kaldırılmıştı. Bu olay çok ama çok eskiden geçti. O sıralarda henüz ne Şatov ne de Virginski vardı. Stepan Trofimovich de henüz Varvara Petrovna ile aynı evde oturuyordu. Büyük gün gelmeden bir süre önce Stepan Trofimovich oldukça tuhaf ama tanınmış bir şiirin dizelerini mırıldanmaya başlamıştı. Bu şiir herhalde eski bir liberal derebeyinin eliyle kaleme alınmıştı. Şöyle başlıyordu. Köylüler geliyor ellerinde baltalarıyla. Şimdi korkunç bir şeyler olacak. Buna benzer bir şeydi sanırım. Kesin olarak bilmiyorum. Bu şiir bir gün Varvara Petrovna'nın kulağına da çalınmıştı. Ona saçma saçma diye karşı çıkmıştı. O sırada orada bulunan Liputin, Stepan Trofimovich'e kinayeli kinayeli, ''Beylerin eskiden köleleri sevinç anında efendilerine kime tatsızlıklar yaparlarsa yazık olur doğrusu.'' diye söylenmişti. Sonra da işaret parmağıyla boynunun çevresinde bir çizgi çizmişti. Stepan Trofimovich ona uysallıkla şöyle cevap verdi. ''Dostum, inanınız ki bu şey.'' Boynunun çevresinde aynı çizgiyi yineledi. ''Ne bizim derebeylere ne de bizlere bir yarar sağlar.'' Başlarımız birçok şeyi daha iyi anlamamıza engel olmakla birlikte onlar olmadan işleri yoluna koymamıza olanak yoktur. Şunu da işaret edeyim ki bildirgenin açıklanacağı gün Liputin'in kehanetle söylediği gibi olağanüstü şeyler olacağını birçokları tahmin ediyordu. Onlar hepsi de sözüm ona ulus devlet işlerini bilen kimselerdi. Stepan Trofimovich de herhalde bu düşüncelere yandaştı. Hatta o kadar ki hemen hemen büyük günün öncesinde birdenbire yabancı ülkelere gitmek için Varvara Petrovna'dan izin istemeye kalktı. Kısacası huzursuzluk içindeydi. Ama büyük gün geçti, aradan bir süre daha geçti. Stepan Trofimovich'in dudaklarında kibirli bir gülümseme belirdi. Bize genellikle Rus denen insanın, özellikle de Rus köylüsünün karakterine ilişkin kimi parlak düşünceler söyledi. Bu bir dizi düşünceden birini şöyle bitirdi. Biz aceleci insanlar gibi köylülerimiz üzerindeki düşüncelerimizi ileri sürmekle sabırsızlık gösterdik. Onları moda haline getirdik. Edebiyatın bütün bir kolu tıpkı mal bulmuş mağribi gibi birkaç yıl arka arkaya onlarla uğraştı durdu. Biz bitli başları defne yaprağından örülmüş çelenklerle süsledik. Rus köyleri bin yıllık tarih içinde bize yalnızca bir tek Kamerinski'yi verdi. Dipnot, sahibine baş kaldıran kameralı köylü köle. Parlak Rus şairi hem de espriden anlayan bir şair, Büyük Raşel'i ilk kez sahnede görünce hayranlıkla Raşel'i bir köylüye değişmem demiş. Ben daha ileri gitmeye hazırım. Bütün Rus köylülerini bir tek Raşel'e değişmeye hazırım. Daha ayık kafalı olmak bizim ilçe kır adamımızı İmparatoriçenin buketine karıştırmamak zamanı gelmiştir. Liputin hemen onayladı. Ancak o zaman davaya yön vermek için yalan da olsa köylüleri övmek gerekti. Üstelik yüksek sosyete bayanları bile çilekeş Anton'u okurken gözyaşı döküyorlardı. İçlerinden kimileri ise Rusya'daki vekil harçlarına Paris'ten yazdıkları mektuplarında o günden sonra köylülere daha insanca davranmalarını öneriyorlardı dedi. İşe bakınız ki Anton Petrov'a ilişkin söylentilerin hemen arkasından sanki özellikle bizim kentte de Skvoreşniki'den ancak 15 fersah ötede kimi olaylar çıktı. Öyle ki hemen bir askeri birlik oraya gönderildi. Bir kez Stepan Trofimovich öyle heyecanlandı, telaşlandı ki bizi bile korkuttu. Kulüpte telgraf çekilerek başka illerden daha çok güç istenilmelidir diye bağırıyordu. Bu arada birkaç kez valiye koştu, bu işle bir ilgisi olmadığını yana yakıla anlattı. Geçmiş günlerini anımsayarak kendisini bu işe karıştırmamalarını rica etti. Bu dileklerinin hemencecik Petersburg'da gereken kimselere yazılı olarak bildirilmesi önerisinde bulundu. İyi ki bütün bunlar çabuk geçti, bir sonuç da vermedi. Ancak ben o zaman Stepan Trofimovich'e şaştım. Bilindiği gibi 3 yıl kadar sonra milliyetçilikten söz açıldı. Böylece kamuoyu doğmuş oldu. Stepan Trofimovich katıla katıla gülüyordu. Bize ders vererek dostlarım diyordu. Gazetelerin saptadıklarına göre milliyetçiliğimiz gerçekten doğmuşsa bile henüz okulda kim bilir hangi Peter Schule'de Almanca kitabını açmış okuyor, bitmek tükenmek bilmeyen Almanca dersini ezberliyor, Alman öğretmeni de gerek gördükçe onu cezaya çarptırıyor, dizüstü durduruyor. Alman öğretmen için sevinç duyarım ama herhalde ortada olan bir şey yok, bir şeycikler de doğmuş değildir. Her şey eskiden olduğu gibi tıkırında gidiyor, yani Tanrı'nın inayetiyle yürüyor. Bana sorarsanız kutsal Rusya'mız için yeter de artar bile. Hem zaten bütün bu Slavcılıklar, yeni olabilmek şöyle dursun, çok eski şeylerdir. Doğrusunu isterseniz bizim milliyetçiliğimiz hiçbir zaman kulüplerde beylerin eğlence konusu olmaktan ileri gidememiştir. Üstelik bu eğlence Moskovalıların buluşudur. Elbet Igor döneminden söz etmiyorum. Sonu sonuna her şeyin nedeni işsiz güçsüz oluşumuzdur. Bizde her şey, iyilik de kötülük de ondan gelir. Her şeyin içinde o kibar, sevimli, uygar, zor beğenir tembelliğimiz vardır. Ben 30 bin yıldan beri bunu yineliyorum. Biz kendi emeğimizle yaşamasını bilmeyiz. Şimdi onların ötede uğraştıkları bilmem nasıl olup da yeniden doğan kamuoyu öyle birdenbire durup dururken gökten zembille mi indi? Kamuoyu denen şeyi elde edebilmek için insanın en önce çalışması, kendi emeği, bir işte kendi siftahı, kendi deneyimi olması gerektiğini anlamıyorlar mı? Bedavadan bir şey elde edilmez. Çalışır, çabalarsak o zaman kendi düşüncemiz olur. Ama biz hiçbir zaman çalışmayacağımıza göre de şimdiye dek bizim yerimize çalışmış olan, yani 200 yıldan beri bize hocalık eden gene bütün o Avrupa, gene aynı Almanlar düşünceye sahip olacaklardır. Üstelik de Rusya, ortada emek ve Almanlar olmadıkça yalnız başımıza çözemeyeceğimiz büyük bir anlaşmazlıktır. İşte 20 yıl var ki durmadan imdat çanını çalıyor, herkesi çalışmaya çağırıyorum. Bu çağrı uğruna yaşamımı harcadım, ben budala, buna inandım da. Şimdi artık inanmıyorum. Ancak çanı çalmaya devam ediyorum, sonuna kadar, mezara kadar da çalacağım. Kendi ölüm duamın çanları çalıncaya dek ipi çekmeyi sürdüreceğim. Ne yazık ki biz yalnızca baş sallıyorduk. Hocamızı alkışlıyorduk, hem de ne büyük bir ateşle. Ne dersiniz baylar, şimdi de sık sık böyle sevimli, zekice, liberalce, eski Rus saçmalıkları duyulmuyor mu? Hocamız Tanrı'ya inanıyordu. Kimi vakit, burada niçin herkes beni dinsiz diye gösteriyor, bir türlü anlamıyorum diyordu. Tanrı'ya inancım var, fark edilmesi gerekir. Kendini yalnız bende algılayan bir varlık olarak inanç besliyorum. Benim Nastasya, hizmetçi, ya da ne olur ne olmaz diyerek Tanrı'ya inanan bir beyefendi gibi ya da bizim sevimli Şatov'umuz gibi inanamam ki. Ama hayır, Şatov'u işe karıştırmayalım. Şatov tıpkı Moskovalı Slavcı gibi zorla inanıyor. Hristiyanlık konusuna gelince ona karşı bütün içten gelen saygıma karşın Hristiyan değilim. Olsa olsa büyük Göte ya da eski Yunanlılar gibi kadim bir putperestim. George Sand'ın dahice romanlarından birinde pek güzel betimlediği gibi Hristiyanlığın kadını anlamamış olması da bir kusurdur. Dualara, oruç tutmalara, bilmem daha başka şeylere gelince bundan kime ne? Buradakiler istedikleri kadar uğraşa dursunlar, ben bir yobaz olmak istemiyorum. 1847 yılında Belinsky yabancı ülkedeyken Gogol'e ünlü mektuplarından birini göndermiş, aramızda kalsın. Gogol'ün, o zamanki Gogol, bu deyimi sonra da bütün mektubu okuyunca yüzünün aldığı ifadeden daha gülünç bir şey düşünemem. İşin gülünçlüğü bir yana, ben bu işin aslını kabul ettiğim için derim ki bakın o zaman ne insanlar vardı. Onlar kendi uluslarını seviyorlardı, onun yerine acı çekiyor, uğruna her şeylerini gözden çıkarmasını biliyorlardı. Ama aynı zamanda gerek gördükleri anda onunla körü körüne uzlaşmayı kabul etmiyorlardı. Kimi nazik sorunlarda iki yüzlüce boyun eğmiyorlardı. Gerçekten de Belinsky, zeytinyağlı yemeklerle nohutlu turp salatasında ruhu için kurtuluş çaresi bulacağına elbette ki inanmayacaktı. Dipnot, Hristiyanların orucu yalnız bitkisel yemek yemekle sınırlıdır. Ancak burada Şatov söze karıştı. Gözlerini yere indirerek oturduğu sandalyede sabırsızlık yansıtan bir hareketle döndü. Küskün bir sesle homurdandı. Sözünü ettiğiniz o adamları siz şimdi eğlence olsun diye düşündüğünüz gibi hiçbir zaman bu ulusu sevmemiştir, uğruna bir şeycikleri göze almamıştır. Stepan Trofimoviç bağırarak, onlar mı ulusu sevmiyorlardı dedi. Ah, onlar Rusya'yı öyle seviyorlardı ki. Şatov gözlerinden kıvılcımlar saçarak, ne Rusya'yı ne de ulusu diye bağırdı. İnsan bilmediği şeyi sevmez. Onlarsa Rus ulusunun bir şeyini bile bilmiyorlardı. Bütün onlar, onlarla birlikte siz de Rus ulusuna üstün körü bakıyordunuz. Belinsky ise herkesten çok, bu onun Gogol'e yazdığı mektuptan da belli. Belinsky tıpkı Krilov'un Meraklı adlı öyküsünde söz ettiği gibi gözü önünde duran fili göremedi. Bütün dikkatini Fransız sosyalist böceklere veriyor. İncelemelerinde de bir adım ileri gidemiyor. Oysa o belki de hepinizden akıllıydı. Siz yalnız ulusa üstün körü bakmakla kaldınız. Üstelik onu iğrenç bir tiksintiyle süzdünüz. Çünkü ulus olarak yalnız Fransız ulusunu, o da yalnız Parislileri tanıyordunuz. Rus ulusunun onlara benzememesinden utanç duyuyordunuz. Bu da yalan değil, gerçekti. Oysa ulusu olmayanın tanrısı da yoktur. Şunu iyice biliniz. Kendi ulusunu anlamasını unutanlar, onunla olan bağlarını yitirenler hemen o anda, o oranda yurda olan inançlarını da yitiriyorlar. Sonunda da ya dinsiz oluyorlar ya da her şeye karşı ilgisiz. Sözlerim doğrudur. Bu kanıtlanmış bir gerçektir. İşte bunun için bütün sizler ve bütün bizler şimdi iğrenç birer dinsizden ya da ilgisiz birer pislikten başka bir şey değiliz. Siz de Stepan Trofimovich, siz de aramızdasınız, bir ayrıcalık değilsiniz. Üstelik bunları sizin ad ve hesabınıza söylediğimi bilmiş olunuz. Çoğu vakit buna benzer monologlardan sonra, bu da sık sık oluyordu, Şatov kasketini kaptığı gibi kapıya koşardı. Çünkü şimdi artık her şeyin bitmiş olduğuna inanıyordu. Stepan Trofimovich ile aralarındaki dostluk bağlarını sonsuzca kopardığını sanıyordu. Ama Beriki onu hep zamanında durdurmasını biliyordu. Ona elini dostça uzatarak, ''Bütün bu hoş sözlerden sonra barışmak daha iyi olmaz mı?'' diye sorardı. Bedence kaba saba ama utangaç bir adam olan Şatov, nazdan hoşlanmazdı. Dış görünüşü kabaydı ama içi temizdi, ruhu inceydi. Gerçi sık sık fazla ileri giderdi. Ama bundan ilkin kendisi azap duyardı. Stepan Trofimovich'in dostça sözlerine karşılık bir şeyler homurdanıp, bir ayı gibi tepindikten sonra birdenbire gülümser, kasketini yerine koyar, biraz önce oturduğu sandalyeye gene oturur, gözlerini yere dikerdi. Elbet bu sırada şarap gelir, Stepan Trofimovich de duruma uygun düşen bir sözle kadehini onura kaldırırdı. Onuruna kadeh kaldırılan kimse de geçmiş günlerin hareketli insanlarından herhangi biri olurdu. İkinci bölüm. Prens Harry, bir evlenme teklifi. 1. Varvara Petrovna'nın yeryüzünde Stepan Trofimovich kadar bağlı olduğu biri daha vardı. Biricik oğlu Nikolay Vsevolodovich Stavrogin. Annesi Stepan Trofimovich'i ona eğitmen tuttuğu zaman çocuk daha 8 yaşındaydı. Çocuğun babası uçarı general, daha o sıralarda annesinden ayrı yaşıyordu. Çocuk yalnızca Varvara Petrovna'nın koruması altında büyüyordu. Hakçasını söyleyelim, Stepan Trofimovich bu çocuğa kendisini sevdirmeyi bildi. Bunun sırrını onun da bir çocuktan farksız oluşunda aramalı. O tarihlerde henüz benimle tanışmıyordu. Oysa onun gerçek bir dosta hep ihtiyacı vardı. Çocuk biraz büyüyünce onu kendisi de dost edinmekten çekinmedi. 10-11 yaşındaki dostunu, yalnız aşağılanmaya uğrayan onurunun nasıl incitildiğini ağlayarak anlamak ya da bunun uygunsuz bir davranış olduğunu aklına bile getirmeden, evdekilerin sırlarını açmak için çoğu kez gece yarısı bile olsa yatağından kaldırırdı. Birbirinin boynuna sarılıp iki gözü iki çeşme ağlaştıkları da olurdu. Çocuk annesinin kendisine düşkün olduğunu biliyordu. O da annesini o kadar sever miydi? Belli değil. Kadın oğluyla pek az konuşurdu ve yaptığı bir şeye yapma demezdi.